kitaptan, bir plaktan. Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Haziran ayının önemli ritüellerinden biri de bildiğiniz gibi eşiğinde bulunduğumuz Babalar Günü. Bu anlamlı kutlamanın önemine yaraşır bir programla karşınıza gelelim istedik bugün. Şu an yakınımızda, yanı başımızda olsun olmasın, acı tatlı hatıraları, sonu gelmez çabaları, hataları, sevaplarıyla her daim andığımız, anacağımız, ebedi kahramanlarımızdır onlar. Kişisel tarihimiz, büyük bölümünde onların geçmiş hamlelerinden, söz ve eylemlerinden silinmez izler taşır. Kişiliğimizi oluşturan duygu, düşünüş ve alışkanlıkları en çok onların katkılarıyla, doğrudan ve dolaylı deneyimleyerek ediniriz. Ve bunların pek çoğunu oyunda sıra bize geldiğinde bir yakar top gibi bilerek bilmeyerek büyük bir sevinç veya pişmanlıkla kendi çocuğumuzun kucağına bırakıveririz. Değerli dinleyenlerimiz, babaların özellikle oğullarıyla ilişkisinin pamuk eldivenli baba, Munis evlat örneğinde bile doğası gereği hayli sıkıntılı, inişli çıkışlı bir seyir izlediği bilinen gerçektir. Ruh bilimsel çözümlemelerde merceğin ilk odaklandığı yer olan baba-oğul ilişkisi, acı tatlı tüm izleri, yarar ve hasarları, çağrışımlarıyla edebiyat adamının da her daim ilgisini çeken bir alan olmuş. Bu konuda çağdaş Türk edebiyatına girmiş bir başyapıt olarak ilk akla gelen Oğuz Atay'ın 1975 yılında yayımlanmış Babama Mektubu'dur. İlk Cumhuriyet nesline mensup, hukuk ve siyaset adamı babasının ölümünden 2 yıl sonra ölçülü bir ironiyle kaleme aldığı mektupta Oğuz Atay, babayla aynı çatı altında geçmiş yaşantısından ve onu yitirdiği dönemden sahneler eşliğinde sıkı bir hesaplaşmaya girişir. Hem babası Cemil Bey'le ve hem de kendisiyle.
Sevgili babacığım, belki hatırlamazsın ama bugün sen öleli tam 2 yıl oluyor. Ne yazık ki bu süre içinde ben daha iyi ve akıllı olamadım. Bu fırsatı da kullanamadım. Oysa yıllar önce bazı zamanlar sen olmasaydın birçok şey yapabileceğimi düşünürdüm. Şimdi artık suçun kendimde olduğunu görmek zorundayım. Sana bazı şeyleri anlatamadım. 1-2 yıl daha yaşasaydın ya da kısa bir süre için dünyaya dönseydin her şey başka türlü olurdu sanki. Çaresizlik yüzünden birçok şeyin anlamı kayboluyor. Sen olmadıktan sonra sana yazılan mektup ne işe yarar? Fakat ben artık bir meslek adamı oldum babacığım. Yakın çevremde seninle ilgili bir hatıramı anlattığım zaman ne güzel diyorlar. Bunu bir yerde kullansana. Onun için çok özür dilerim sevgili babacığım. Seni de bir yerde mesela bu mektupla kullanmak zorundayım. Geçen zaman ancak böyle değerleniyormuş. İnsanın geçmiş yaşantısı ancak böylece anlam kazanıyormuş. Sen öldüğünden beri gittikçe daha muhafazakar oluyorum babacığım. Mesela Allah kimseyi genç yaşta anasız babasız bırakmasın filan diyorum. Sana oranla daha münevver bir zat sayıldığım ya da kendimi öyle sandığım için bu yargıya bir filan sözünü eklemeyi de ihmal etmiyorum. Aramızda irfan bakımından görünüşte bir fark olduğu doğrudur. Sen böyle görünüm inceliklerini akıl edemeyecek kadar saf olduğun, yani benim gibi zıt kuvvetlerin bileşkesi olmadığın için belki de bu yazdıklarımı biraz karışık buluyorsun. Aslında karışıklık içimdedir ve bu mektubu yazma isteğim, karışık ruhumun kapıldığı samimiyet buhranlarından biridir. Bu buhran, genellikle senin ölümünden sonra içimde kuvvetle hissettiğim Cemil Bey'i yaşatma çabasıyla ilgilidir. İçimde benden ayrı olduğunu sandığım bir de Cemil Bey'in bulunmasına sen, kişilik gelişimi mi yoksa kişilik bölünmesi mi dersin pek bilemiyorum. Benzer taraflarımız olduğu bir gerçektir. Sen üstüne başına dikkat etmezdin, bense ne kendime bakıyorum ne arabama. Uzun yıllarını geçirdiğim büyük şehrin sokaklarında ikimiz de kir içinde dolaşıp duruyoruz. Annem duymasın, sağ olsaydın yazdıklarımdan bir satır anlamamakla birlikte gene de benimle övünürdün sanıyorum. Galiba biz babacığım birbirimizi hep böyle anlamadan sevdik. Aslında yazdıklarım senin deyiminle uydurma şeylerdi. Annemin seyrederken ağladığı filmler ya da okurken duygulandığı romanlar gibi hepsi uydurma. Sana yazdığım bu satırların da bir kısmı uydurma olabilir. Sana açıklamakta zorluk çekeceğim bazı nedenlerle senin anladığın biçimde bir gerçeklikten uzaklaşmak zorundayım. Ayrıca bu satırları benim hissettiğim şekilde anladığımdan da şüphedeyim. Hatta anlayıp anlamadığını da bilemiyorum. ...1892'de doğdum. Ülkemizin ortalama ömür sınırını çok aştın. Duyduğuma göre İsveç ortalamasını filan bulmuşsun. Köyde kasabada taşrada yetiştin. Olgunluk çağı denen döneminde ülkeyi yönetenler daha kalabalıkmış gibi görünsün diye taşradan getirilerek onların arasında yer aldın. Fırka katibi umumisinin ya da daha başka ekabirin gözüne girmek için kürsülerde bağırmak gibi bir münasebetsizliği beceremedin. Büyük şehirde ülkeyi yönetenlerin toplandığı salonda neden bulunduğunu hiç düşünmedin. Ayrıca insanın evrendeki yeri konusunda da düşüncelere daldığını sanmıyorum. Fakat bu söylediğim gerçekten gerçek babacığım. Ben bütün bunları düşündüğüm halde yerimi bulamadım. Beni daha iyi yetiştirseydin, mesela ne bileyim yabancı ülkelere falan gönderseydin, bugünkünden daha esaslı olmasam da kendimi ifade ve eşyayla münasebetimi tayin ve kainattaki yerimi tespit gibi hususlarda daha becerikli olurdum. Sen her zaman tutarlıydın. Olduğun gibi olmaktan gurur duyuyordun. Olduğun gibi davranıyordun. Bense küçük hırslar yüzünden bocalıyorum. Senin deyiminle iki cami arasında beynamaz durumdayım. Neyse, sana dönelim babacığım. Hiçbir savaşa katılmadın ve kelimenin bilinen anlamıyla hiçbir kahramanlık göstermedin. Bu nedenle madalya filan gibi manevi ödüllerden yararlanamadığın gibi han, hamam, çiftlik gibi maddi ödüllerin üstüne de oturmadın. Siyasetin içinde yaşadığın halde siyaseti bilmediğin için barış döneminde de başarılı olamadın. Bu bakımdan sana yöneltebileceğim en kuvvetli tenkit şudur. Kendini sunmasını hiç beceremedin babacığım. Hemşehrilerinin büyük şehirde kaldıkları hanları ziyaret ederek onlara kartvizitlerini dağıtmadın, dairelerde seçmenlerinin işlerini takip etmedin. Kendini çok beğendiğin halde kusurlarını bilmediğin gibi meziyetlerinin de farkına varmadın. Genellikle sert, duygusuz ve bencil göründün. Bu özelliklerinde huysuz bir çocuğa benziyordun. Çocuk diyorum çünkü kötü huylarından bir menfaat temini cihetine gitmedin. Biliyorsun seninle çok çatışırdım, kapıları falan vurup giderdim. Bana hep haksızlık yaptığın duygusu vardı içimde. Bence her zaman bana haksız yere söylenirdin. Çalışkan bir öğrenci olduğum halde bu çocuk kitap yüzü açmıyor diye homurdanırdın. Üstüme uymayan kötü dikilmiş elbiseler giydirirdin. İstemediğim okullara gönderirdin beni. Sızlanmalarımı da hiç dinlemezdin. Bugün belki de sen artık öldüğün için bana bir zamanlar haksızlık ettiğini düşünemiyorsam da bana haksızlık edildiği düşüncesi içimde öylesine gelişti ki artık bütün dünyayı suçluyorum. Gittikçe sana benziyorum babacığım. Kimseleri beğenmez oldum. Aynaya pek bakmıyorum ama sevdiğim şeylerden söz ettikleri zaman suratımı senin gibi buruşturduğumu hissediyorum. Birilerine oturmaya gittiğim zaman yemeğe kalmam için ısrar edilmeyince senin gibi, belki de senden çok şiddetli bir biçimde içerliyorum herkese. Yalnız senin yaptığın gibi kötü yemekleri açıkça beğenmezlik edemiyorum. Ne yapalım? Bu huyumu da annemden almışım. Gene de hoşnutsuzluğumu belirten bir iki söz söylemeden edemiyorum. İstiyorum ki babacığım artık herkes öğrensin hiçbir şeyi beğenmediğimi. Senin başına gelenleri düşündükçe hiçbir duygunun içimde kalmasına, hiçbir öfkenin sadece içimde büyümesine razı olamıyorum artık. Senin gibi ben de artık aklıma geleni hemen herkesin yüzüne haykırıyorum. Eski pısırık oğlunun bu durumunu görseydin gurur duyardın diyemiyorum. Çünkü sözlerime muhatap olanların tepkisine bakılırsa pek övünülecek durumda değilim galiba babacığım. Ben senin çıktığın köye dönmek istiyorum babacığım. Yani sonradan görme deniz özlemcileri gibi kıyıda balıkçılarla falan sohbet etmek istemiyorum. Balığa çıkmak bize göre değil babacığım. Ben senin uçsuz bucaksız tarlalar arasındaki küçük köyüne yakın bir yerde, çevrede belki de bir iki ağaç olabilir, ahşap kirişli, kerpiç bir evde yaşamak istiyorum. Yalnızlığımı bilmek için çoğu zaman sabit nazarlarla boşluğa baktığımda bu kerpiç evi gittikçe daha ciddi bir biçimde düşünüyorum. Ben bu asık suratlı aydınlara hiç benzemiyorum babacığım. Onlara karşıyım ve senin içtenliğinden yanayım. Bazı kitaplar yüzünden kafam biraz karışmışsa da bugün bile senin içtenliğini taşıdığımı ümit ediyorum. Gene de sonunda sana bütünüyle benzemekten korkuyorum babacığım. Yani ben de sonunda senin gibi ölecek miyim? Mektubuma burada son verirken hürmetle ellerinden öperim. Oğlun.
Değerli dinleyenlerimiz, Ezgi'nin günlüğünden dinlediğimiz Yaralı Kuş şarkısında söylendiği gibi içimizdeki en kuytu yerin sahibi babalarımız. Oğuz Atay'ın ünlü Babaya Mektubundan bölümlerle o kuytuluğa ışık sızdırmaya çalıştık bugün.
Mikrofon başında ben Osman Orkun Kara,
ben Nilgün Doruk, programı hazırlayan Aydın Arıcıoğlu ile birlikte Babalar Gününüzü şimdiden kutlar, aydınlık yarınlar dileriz. Kitaptan, bir plaktan.